3-2-1 kayıt.
Efendim, herkese merhabalar. Bugün hafta sonu çok güzel bir hava vardı. Gerçi şimdi biraz bulutlandı ben buraya gelip ekipmanları kuruncaya kadar ama şimdi uzun süredir bahsetmek istediğim bir konu vardı. Listemdeydi. Bir türlü bir araya getiremiyordum, vakit bulamıyordum. Hava da güzel olunca dedim ki ya evde çekmeyeyim ben bunu. Dışarıda bu konuyu konuşalım. Hatta notlar aldım. Ben bugün şantiyecilikten, Amerika'da şantiyecilikten, Türkiye'de şantiyeci olmaktan bunlardan bahsedeceğim. 2013 yılından beri ben şantiyecilik yapıyorum. Yani neredeyse 12. yılım diyebiliriz. Bayağı uzun bir dönem oldu. Ve belirli kategorilere böldüm. Hatta notlar aldım. Notlarıma da bakayım. İlk olarak ben kendi geçmişimden biraz bahsedeceğim. Ardından Türkiye'de ben bu şantiyecilik aslında halk dilinde, yani şantiyede çalışan insana direkt şantiyeci olarak adlandırılıyor ama ben elektrik mühendisi olarak bu inşaat sektöründe çalıştım. Yani daha doğrusu aslında bu olur. Ardından Türkiye'de ilk defa bu işe adım attım. Orta Doğu'ya gittim. Orta Doğu'da bu işi yaptım. Orta Doğu'dan sonra da bir kendi şirketimi kurma. Yine bu alanda kendi şirketimi kurdum. Bu alanda çalışmalara devam ettim. Amerika geldi ardından. Amerika'da aslında bir 3 yıllık çalışmama periyodu oldu, eğitim oldu. Sonrasında da Amerika'da yeniden çok aslında istemesem de şantiyeciliğe geri döndüm. Şimdi ben de bu kategorilere tek tek böyle detaylı şekilde girmek istiyorum. Ben 1990 doğumluyum, Aydın Söke. Elektrik mühendisi olarak İstanbul'da özel bir üniversiteye girdim. Özel üniversitede, hatta özel üniversite mağdurları adında da bir yayın yapmıştım. Onun da linkini bırakayım bir ara. Mezun oldum. Daha aslında mezun olmama bir yıl kala ben çalışmaya, bu işi öğrenmeye heves ettim. Ve şirketlere mail attım. En güzel iş bulma yöntemlerinden biri de bence budur. Şirketleri biraz araştırıp, bilgi edinip çok kısa öz bir geçmiş ile kendi özgeçmişinizi, rezümenize ekleyip şirketlere ulaştım. Biri de dedi ki ya gel, ben dedim ki para falan istemiyorum. Sadece işi öğrenmek, şantiye nedir, inşaat nedir, mühendislik nedir bunu öğrenmek istiyorum. Bu firmalardan çok büyük, hatta Storybox'ta da konuk olarak katıldılar bu firma. Şimdi ismini vermeyeyim, doğru olmaz. Çok şey öğrendim o firmadan. Beni işe aldılar, asgari ücretle başlattılar. Benim bir maaş beklentim yoktu. Beşiktaş'ta 5 yıldızlı bir otelde, yani çok güzel bir otelde renovasyon işi yaptık. Ve inanılmaz zevkle ben şantiyeciliğe adım attım diyebilirim. Her gün böyle gelip o sabah beyaz bareti giyip sahaya çıkmak, o şantiyede yapılan çayı içmek inanılmaz keyifliydi. Yaklaşık 3 yıl kadar ben bu şirkette devam ettim. Ardından da tabii ki sorumluluklarım artmaya başladı. Türkiye'de çoğu özel sektör, yani en son ben ayrıldığımda, ben 2018 yılında Türkiye'den ayrıldım. Haftada 6 gün çalışıyor ve çalışma koşulları gerçekten ağır yani. Sadece benim çalıştığım firma değil, arkadaşlarımın çalıştığı firmalarda öyle. Zorlu koşullar, herkesin dayanabileceği koşullar değil diye düşünüyorum, şahsi gözlemim. Ve ben askere gidecektim. Askere gitmek üzereyken de bir arkadaşım dedi ki, aynı evde kalmıştık İstanbul'da. Efe dedi, ben Irak'a gittim. Orada da işte projelerde çalışıyorum. Bak, birini arıyorlar. Gelmek ister misin? Askere gideceğine gel. Çünkü orada da yurt dışında çalıştığınız için askerliğinizi ertelettirebiliyorsunuz. Ben de oraya gittim. Attığım en güzel adımlardan bir tanesiymiş. Çünkü Orta Doğu'da gerçekten çok iyi para biriktiriyordunuz. Yani şu an öyle mi bilmiyorum açıkçası. Ben Orta Doğu'ya sanırım 2016 yılıydı gittim. Bir yıl sözleşme olarak çalıştım. Bir kuruş harcamadım açıkçası. Ve bundaki amacım da, beni motive eden şey de bir elektrik mühendisi olarak kendi iş yerimi bulmak idi. Kendi iş yerimi bulabilmek de kurabilmekti. Yani şimdi bölmüyorum, tek başıma çektiğim için zor oluyor. Neyse, kendi iş yerimi kurabilmek için de bir paraya ihtiyacım oldu. Türkiye'de, İzmir'de, Karşıyaka'da bir ofis açtım. Bu açtığım ofiste de götürü işler almaya başladım ama 6 ay kimse bana iş vermedi. Yine bir işsizlik süresi, bir süreci aslında yaşadım. Çok zor. Yani sürekli para harcıyorsunuz, para gelmiyor. Ve hayatımda ilk defa böyle resmi anlamda bir iş kurunca ne kadar zor olduğunu, bu işlerin dışarıdan göründüğü kadar kolay olmadığını anladım. Elektrik Mühendisleri Odası'na ben kayıt oldum ve eğitimler aldım. Kesinlikle ben bütün mühendislere öneriyorum. Mühendis Odaları Türkiye'de eşsiz kuruluşlar. ve çok güzel eğitimler veriyorlar. Dedim ki ya ben güneş enerjisi paneli yapayım aslında. Benim şirketi açma sebebim buydu. Yani ben dedim şantiye çok zor ya. Her sabah kalkıyorsunuz, inanılmaz bir yol gidiyorsunuz. Ben Avcılar'da oturuyordum. Metrobüs o git. Mesai var, haftada 6 gün bazen pazarları çalışıyorsunuz. Fiziksel inanılmaz bir yorgunluk yani. Artı insanlarla uğraşmak, o şantiyede soğukta üşüyorsun, yağmurda ıslanıyorsun. Herkese uyabilecek bir şey değil. Dedim ki ben böyle yani zorlu bir alanda değil ama güneş enerjisi çok güzel. Geleceği önü çok açık olan bir yer. Ve o dönem güneş enerji sistemleriyle ilgili ben eğitim aldım. Bunun kurulumlarını yapabilmek adına. Tabii ki mühendislik EMO'dan da bunu yapabilmek adına gerekli belgeleri de edindim. Ama para gerekti. Tabii her işi kurabilmek için para gerekiyor. Her şeyi kurduk, ettik. Ofis, açılış, muhasebeci. Ben bankaya gittim. Dedim ki ya ben güneş enerjisi kuracağım. Şu kadar da birikimim var. Adam dedi ki abi sen bize bu kadar para istiyorsun. 300 bin euro mu neydi o dönem? Tabii ki kimse kredi vermedi. Böyle olunca yeniden şantiyecilik alanında diyelim işler aldım, götürü işler aldım. Ve burada da çok yoruldum. İnanılmaz yoruldum yani bu işleri yaparken. Bir anda sözleşme var işte eleman alıp almanın çalıştırmanın ne kadar zor olduğunu gördüm. Mesela 4 kişiye ihtiyacım vardı. 2 ekip kuracaktım. Bir ay içinde 50 kişi işe alım ve çıkımı bir ay içinde 50 kişi işe aldık ve çıkardık aynı zamanda. Yani ben çıkarmadım aslında kimseyi ama insanlar gelip 2 gün sonra gidiyordu mesela adam. Başka biri geliyordu yani biri vardı böyle sabah geldi. Ben işte her şeyini verdim. İş güvenliği kıyafetini veriyorsunuz. Bunların masraflarını karşılıyorsunuz. Sağlık raporunu bile kendim cebimden ödüyordum. Ya 2 saat sonra dedi ki ben abi bunu yapamayacağım anladım dedi. Vallahi dedim, rekor sende yani bu kadar hızlı sürede bu işten vazgeçen hiç görmedim. 2 saat sonra adam işten çıktı. Ve işi bitirdik. Gece gündüz ben orada çalıştım. Kendime dedim ki Efe dedim oğlum bir daha şantiye mantiye yok. Yeter dedim ya hani çok yoruldum çok yıprandım. Artık yapabileceğim şeyler değil. Gecesi yok gündüzü yok. Ağır şartlarda yağmur yağıyor, o çamurların içinde kablo çektik falan. Bayağı yoruldum yani özetle. Ve Amerika'ya geldim. İşte bu bunalmaların sonucunda da dedim ki ben Amerika'ya bir şans vereyim. Yani şirket kuruluyken Amerika'ya başvurduk, buraya geldik, buraya adım attık diyelim. Eğitim aldım. Ama yaptığım bazı hatalar oldu Amerika'da bu işi yaparken. Ben dedim ki ben sektörü değiştiriyorum. Ben yazılım işine giriyorum. Yayınları takip eden varsa ben teknolojiye zaten hep bir hayranlığım var, hep bir takip eder. Her şey yani bu alanda işte dergiler olsun, yeni gelişmeler olsun çocukluğumdan beri takip ederim, severim. Dedim ki ben yazılımı öğreneceğim. Yani sanırım Amerika'ya gelen her göçmen kafası diyebiliriz. Ben dedim yazılımı öğreneceğim abi dedim. Yani değiştiriyorum bu sektörü ama burada da nasıl işe işte nasıl okul bulurum? Yazılım kursuyla öğrenci vizesi yani I-20 daha doğrusu ben F1 öğrenci vizesiyle geldim. I-20 vermiyorlardı. Şu an verenleri var. Ama ben San Diego'da oturduğum, yaşadığım için çok ufak bir bölgeydi. Mesela San Francisco'da bazı okullar I-20'i de veriyordu. Gerçi şimdi ChatGPT ile bu yazılım işinde yani içinde çok büyük değişimler oldu diyebiliriz. Yani tamamen ortadan kalktı diyemeyiz asla ama gerçekten bayağı farklı değişimler yaşandı. Ve ben siber güvenlik okumaya karar verdim. Daha önce de bahsetmiştim. Başka bir Türk benim gittiğim üniversitede işte o eğitim alıyordu, bitirmek üzereydi. Bana söyledi. Sınavlarına girdim ve siber güvenlik bölümü vardı. Bilgisayar mühendisi bölümü için yine bilgisayar mühendisi alanında bir diplomanızın olması gerekiyordu. Böyle bir detay var. Ama işte yazılımın belli alanlarında çok böyle direkt o alanda diplomanızın olmasına gerek yok. Siber güvenliği okudum. Ama iş bulamadım tabii ki. Yani bu da o kadar okuduk. 2 yıl falan eğitimini aldım. Bu sırada kendim yazılım öğrendim. Ama sıfır iş tecrübesi. Kime mesaj atsam, kime arasam, işte özgeçmişimi yollasam geri dönmedi. Yani iyi sonuçlanmadı. Artık ümidim tükenmişti. İstemeden de olsa şantiyeciliğin çok zor olduğunu bile bile ben şantiyeciliğe yeniden aslında başvurdum, dönmeye başladım. Çünkü şirketler, bu alandan şirketler bana ulaşmaya başladı. Kime atsam öyle ya da böyle bir geri dönüş yapıyorlardı. Ve benim de vizem bitmek üzereydi. Bir seçim yapmak zorundaydım. Ya Amerika'da işte kalıp çalışacaktım ya da Türkiye'ye geri dönecektim. Dedim ki ya madem benim neredeyse 10 yıllık tecrübem var, Amerika'da da inşaat firmalarına tek tek başvurular yaptım. Bu başvurularda da çayımı içeyim ya valla anlata anlata. Efendim bu başvurularda da sadece yani yine çoğu firma bana şunu sordu. Amerika'da şantiyecilik alanında nasıl iş bulursunuz? İlk sorulan şey şu. Eğer ki iş sponsorluğuna yani bir firma sponsorluğuna ihtiyacınız varsa işiniz gerçekten çok zor. Hangi iş görüşmesine gitsem bana ilk sorulan şey şu oldu. Sponsorluğa ihtiyacın var mı? Daha girer girmez adam bunu not alıyordu. Evet var dedim ama bunu not alıyordu. Bu yüzden yani başvuru yaptım. Sadece bu yüzden değil tabii ki ama yani %90 oranında işlerden ret yemeye başladım. Çünkü çoğu firma yani size böyle 3 yıl 4 yıl süren kimisinin 10 yıl Çinlilerin işte Hintlilerin Türkler için de 3,5-4 yıl sürüyor. Değişir yani. Daha kısa da daha hızlı süreni de vardır. Girmek istemiyorlar. Artı çoğu firma şunu görmüş. Kim green card'ı alsa sponsor olsa hop green card'ı alır almaz başka firmaya kaçıyor. Bir daha da bu kişiye ulaşamıyorsunuz. Durum böyle olunca firmalar da ya kusura bakma dediler yani açıkçası. Ama burada yerel bir firma yine mail attım. Ben bu firmaları araştırdım. Google'a girip inşaat firmaları olarak araştırdım ve başvurumu yaptım. Amerika'da burada işe girebildik. Peki soru şu. Amerika'da bir firmayı sponsor olmaya size nasıl ikna edersiniz? İşin en zor kısmı bu. Çünkü ben çalıştığım firmada dedim ki ya benim sponsorluğa ihtiyacım var. Yani iş iznim vardı 1,5 yıl kadar ama sonuçta bitecek. Bundan sonra yapacağım herhangi bir şey yoktu. Tabii bu iş izni de şöyle uzatmasını almıştım yani. İşe girince belgeleri doldurdum, bir uzatma alabildim. Ama bunun da sonu gelecekti. Biraz çalıştım. Çalıştığım firmada dedi ki Efe kusura bakma biz hani bunu daha önce yapan bir firma değiliz. Bilmiyoruz da bu konuyu. Ve biraz araştırdık maliyetlerin yüksek olduğunu bulduk dediler. O yüzden yani açıkçası benim için biraz zor oldu denilebilir mi? Hani bir yıkım oldu denilebilir mi? Evet. Ama o konuya ayrı bir iyice detaylı belki bu yayında değil konuşalım. Ayrı bir yayın hazırlarım. Ben şöyle bir şey yaptım işte şirketin böyle bir kurulum yapması gerekiyordu. Ben de o kurulumun bir şekilde altından kalktım diyelim. Çok uzun bir hikayesi var ama şirket bunu görünce dedi ki tamam ya sen hani bizim o an çözemeyeceğimiz ve çok büyük belki de para kaybedebileceğimiz bir şeyi öyle ya da böyle çözdün. Tek başıma çözmedim. Ama şansım da yaver gitti diyebilirim. İnanılmaz yaver gitti yani. Amerika'da şansa da ihtiyacınız var mı? Kesinlikle var. Böyle bir işe girdim. Amerika'daki çalışma şartları ve Türkiye'deki çalışma şartlarının farklılıklarından biraz bahsedeyim. Amerika'da benim gördüğüm ilk olarak haftanın 5 günü. Özel sektörde olsanız haftanın 5 günü çalışıyorsunuz. Amerika'da işçiler union denen bir kuruluşa bağlı. Union'ı Türkçe'ye çevirecek olursak işçi organizasyonu diyebiliriz. Yani aslında işçiler bir firmaya çalışmıyor. Bu kuruluşa bağlılar. Sadece işte yani A firmasından çıkıp B firmasına girse aynı şartlara, aynı maaşa, aynı kurallar çerçevesinde çalışmaya devam ediyorlar. O yüzden işçiler için bence çok avantajlı. Mühendislik union'ı var mı? Var, evet. Ancak ben daha henüz şu an green card'ım falan çıkmadı. Yani gelmek üzere. Bu geldikten sonra belki de bu union'a katılabilirim. Gördüğüm en büyük olumsuzluk Amerika'daki şantiye işlerinde bir salary veyahut da hourly diye geçiyor. Yani salary bildiğiniz işte sabit maaşla çalışıyorsunuz. Saatlik çalışanlar bizim bütün işçilerimiz şu an çalışan union'a bağlı bütün işçiler Amerika'da. Saatlik bir ücrete çalışıyorlar. İş yoksa para kazanmıyorsunuz. İşe gittiniz mesela akşama kadar kaldınız, 12 saat çalıştınız, 15 saat çalıştınız, o saatin parasını alıyorsunuz. Ama maaşlı çalışan iseniz sabit maaş alıyorsunuz. İş olsa da maaş alıyorsunuz, iş olmasa da. İlk başlarda bu güzel geldi bana. Çünkü bazen işler iptal oluyordu. Aa dedim ne güzel. Yani işe gitmedim ama param yatıyor ki bir şey kesinti yok. Fakat mesailer çok artmaya başladı. Burada da mesai yaptığınızda eğer ki maaşlı çalışansanız mesai ücreti almıyorsunuz. Yani bu bazen çok büyük dezavantaja dönüyor diyebilirim. Peki Türkiye'de? Türkiye'de haftada 6 gün çalışıyordum. Orada da mesai ücreti yoktu. Benim aslında gördüğüm, analiz ettiğim, Türkiye'de bu sektörde çalışan insanların sinirleri çok daha gergin. Yani tahammül düzeyleri çok daha az. Çünkü zorlu bir alan gerçekten. Belli bir süre var, bir şeyi teslim etmeniz lazım, bitirmeniz lazım. Sinirler çok daha hızlı geliyor ve o yüzden bu da insan ilişkilerini idare etmek burada çok zorlaştığını gördüm. İnsan en çok bu yıpratıyor. Hani kimse size bir zarar vermek, bir şey yapmak istediği için değil ama sürekli bu stresin içerisinde bulunduğu için böyle çalışma koşullarının daha zor hale, bu taleplerden dolayı daha zor hale geldiğini gördüm. Burada ilk olarak size verilen belirli görevler var. Yani bir şirket sizden her şeyi yapmanızı istemiyor. Ama Türkiye'de şantiyede genellikle ya benim mühendisim varsa işte onunla da ilgilensin, bununla da ilgilensin, şununla da ilgilensin. Her şeyi çözsün diye yaklaşılıyor. Hani bu da işte güzel bir yaklaşım mı? İşte sizi işten soğumaya biraz itiyor. Yani ben ilerleyen yıllarda aslında en çok işi yapmaktan değil ama insan ilişkilerinin böyle çok kaba olması, taleplerin, yani karşı tarafı hiç düşünülmeden çok fazla talepte bulunulması bence insanları yıpratıyor. Bu yüzden de bu sektörde böyle süreklilik sağlamak zor açıkçası. Eğer bunu sağladıysanız gayet hoş. Şu kısmı da doğru. Ben ilk şantiyeye girdiğimde şantiye şefi demişti ki, Efe demişti, bir defa bunun tozunu yutarsan bir daha, dedi, bu sektörden çıkamazsın. Harbiden de öyle oldu. Yani hep bu alanda ben çalıştım. Tecrübede bu alanda olunca şunu gördüm ben. Yani edindiğim tecrübe bu olayın sonunda aslında şu oldu. Bir alanda uzmanlaşmak her zaman çok güzel bir şey. Dünyanın neresine giderseniz gidin, yani buradan Japonya'ya gidin, o tecrübenizi bir şekilde bir işe, bir paraya çevirebiliyorsunuz. İşte buraya gelip şunu yapan da çoktur. Yazılım öğrenen, eden, sıfırdan başlayan da çoktur. Kesinlikle öyle ama işte bir alanda bir şeyin uzmanı olabilmek size çok büyük avantaj sunuyor. Yani ben bugün Türkiye'deki ve Amerika'daki biraz şantiyecilik olarak adlandıran inşaatta çalışma kısmından bahsetmek istedim. Neden şantiyede çekemedim? Çalıştığım firma herhangi bir çekim yapıp, yani çekim yapmaya izin verse de sosyal medya ortamlarında böyle paylaşmaya izin vermiyor. Normalde bar etim, ayakkabım, kıyafetim, aslında her şeyim, işte şirketin logosu olan nedir? Şapkadır, kalemdir, araçtır. Hani bunların her şeyi, çalıştığım alanı, kullandığımız ekipmanları göstermek isterdim. Ama ne yazık ki buna iznimiz yok. Ben de bugün hafta sonu geldim. Havada aslında hala çok güzel, serin. Kış mevsiminde olmamıza rağmen. Peki şu an memnun muyum, değil miyim? Yani Amerika'da inşaat işi yapılır mı? Bence kesinlikle yapılır. Şundan dolayı, Amerika'da bu alanda her zaman iş var. Ben bunu gördüm. Neden? Çünkü kimse şantiyede çalışmak istemiyor. Herkes masa başı, güzel, temiz, iyi giyinebileceği, değil mi? Güzel bir ofisin olduğu, kahve makinesinde olduğu, böyle yerlerde çalışmak istiyorlar. Ama bu sektörde bir boşluk var. Özellikle hani işçi kısmında çok olmasa da, çünkü işçilerin gerçekten çok avantajlı hakları var, yani benim gördüğüm. Mühendislik ve benzeri çevrelerde zaten Amerika hep diğer ülkelerden bir alım yapıyor. Yani diğer ülke vatandaşlarından alım yapıyor. Buraya gelen, bizim şirkete gelen çoğu kişi de çok tutunmadı yani. Eğer bu alanda değilse daha önce, bırakıp gittiler. Ama İnşaat alanı her zaman şeyin olacağı bir alan, işin, ekmeğin olacağı bir alan diyelim. Şimdi bu teknoloji sektöründe işte bir şey, bir gelişim yaşanıyor, insanlar işlerini kaybedebiliyor. Veya işte bir ChatGPT geliyor, bir yazılımı her şeyi kendi başına halledebiliyor. Ama hala şu inşaatta işte bu işi yapacak, elini kirletecek, üstünü başını kirletecek insana ihtiyaç var. O yüzden buradan sürekli bir ekmek paramı kazanabildiğim için her zaman beni, yani bazen diyorum çok zorlasa da hayatta tutacak parayı bana kazandırdığı için minnetkarım. Böyle bir video hazırlayayım istedim. Daha da detaylı konuşuruz aslında ama yayını da çok uzun yapmak istemiyorum. Belki bu Amerika'dan sponsorluğu nasıl buldum, işi nasıl buldum, bunlarla ilgili belki biraz daha detaylı açarak konuşabiliriz. Ben de şimdi çayımı içeyim. Hafta sonu böyle güzel bir pazar muhabbeti olsun istedim. Pazar günü evde de sıkılmıştım. Dedim geleyim şurada çayımı alayım. Bu alana da geliyorum ben, basket oynuyorum. Böyle güzel bir yayın olsun istedim. Efendim, başka bir yayında o zaman en kısa sürede görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.